Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, eksik olmayın.
2018'in ilk programı.
Evet.
Hayırlı olsun. Evet, evet, doğru. Bütün, yeni yıl.
Bütün insanlığa, milletimize yeni yıl hayırlı olsun.
İnşallah. Şimdi takvim değişikliği diyoruz ama insanları motive etmekte, yeni hedefler belirlemekte, şöyle bir muhasebe yapmakta etkili sanki.
Doğru. Yani bu takvim, saat fiktif şeyler, farazi şeyler, insanların tayin ettiği şeyler. Yani siz buna 31 Aralık 1 Ocak dediğiniz için bu böyle. Yani buna başka bir isim de verebilirdiniz. Bu iş bir yılın başı da olmayabilirdi. Nitekim yılın Mart ayında başladığı devirler vardı. Bu yıl için diyorum, yani güneş yılı için diyorum Avrupa'da. Nisan ayında başladığı devirler vardı. 21 Mart'ta yılbaşı olan yerler var. Ay takvimine göre zaten yılın başı tamamen farklıdır. Muharrem değişiyor. Ayıdır ve devamlı değişir. Onun için yılbaşı biraz şahsa göre değişen bir şey. İnsanlar bunun yılbaşı olduğunu kabul etmişler. Ne gibi? Biraz da doğum günü gibi. Doğum günün, yani insanın doğum günü geldiği zaman ne değişiyor ki? Yani o anda ne farklılık var? Tabii
bu yaşlanmak şey da... Ama nasıl geçti bu sene diye konuşmuyor mu? Herkes konuşuyor.
Şimdi şöyle de, o da size göre bir şey. Sene dediğiniz nedir yani? Sene dediğiniz sizin takdir ettiğiniz bir şey. Bir zaman aralığı.
Hayır,
sene
doğum,
diye bir şey yok.
Tabii öyle, elbette. Yani bu 2 senede, 3 senede, evet, 5 senede işte, bir de kutlanabilirdi
işte
ama.
Şimdi başta işaret ettiniz ya, bunlar insanların bulduğu, tespit ettiği zaman dilimleri. Ona göre insanlar bunu bazı şeylere, hadiselere bağlamışlar. İşte insanları motive etmek, işte sene bitti, yeni sene başlıyor, işte bir yaş daha aldık gibi bir takım sosyal aktivitelerde bir zemin hazırlıyor bu. Yılbaşı da bunlardan bir tanesi. İnsanlar hadiseleri, yaşantıyı böyle bölerek adlandırmayı seviyorlar. Yani bir şeyi bütün olarak ısırmaktansa bıçakla kesip yemek gibi bir şey bu. Yani üzerimize dökülmesin, aman lezzetini al. Bir yıl, oh diyorsun, bu bir yıl geçti. Şimdi bu şeyle, hatasıyla, sevabıyla, neşesiyle, kederiyle bir yıl geçti. Şimdi önümüzde artık yeni bir yıl var. Halbuki yeni bir yıl yok. Devam ediyor hayat.
Şimdi biz tabii kişisel olarak düşünüyoruz ama şirketler var, devletler var, politikalar tabii var, yatırımlar var, raporlamalar var. Dolayısıyla böyle bir bölmeye tabii aslında ihtiyacımız
ihtiyaç var.
İhtiyaç var
tabii. Bir kere zaten dünyanın bir döngüsü var. Yani en basiti toprak mahsulleri. Yani ziraat, ki hayatın esasını teşkil ediyor, bir yıl içinde dönüyor yani. Ekiyorsunuz, seneye bitiyorsunuz. Yani bir yıllık bir döngü var hayatta. Mevsimler insanın hayatında çok mühim. Çok mühim yer tutuyor. Hepsi, 4 mevsimin 4'ü de, hele yaz ve kış. Onlar da bir yıllık döngüyle geliyorlar. Dediğiniz gibi toprak mahsulleri yılda bir alıyorsa vergiler ona göre alınmış yıllarca. Bütçe ona göre hazırlanmış. Ondan sonra tabii şirketler, şunlar bunların vergileri, algıları, hesapları, bilançoları hep bir zaman aralığına muhtaç, ki o da bir yıldır. Eskiden kiralar, maaşlar hepsi yıllık ödenir, tahsil edilirdi. Yani yıl hakikaten eskiden çok emniyetti. Fakat şimdi hayat o kadar hızlı ki artık yıllık değil, aylık, hatta günlük insanlar.
Tabii.
Hesap, proje, bütçe, neyse ilahir yapıyorlar.
Günü kurtarabilen günü, şanslı
evet,
hissediyor kendini.
Evet, aynen öyle, aynen öyle. İşte yılın varlığı, yani zamanın yıla bölünmesi insanın eseri ama biraz da insanın işte işlerini kolaylaştırıyor. Yaşadığı hadiseleri daha kolay yüklenmesini, yükü daha rahat taşımasını temin ediyor. Tabii bu yıl dönümü de bu şekilde ehemmiyetlidir. Yani yıl dönümü diye bir şey var hayatımızda. Yani evlenme yıl dönümü, ölüm yıl dönümü, doğum yıl dönümü, bir müessesenin açılış yıl dönümü, bir hadisenin vuku'a gelmesinin yıl dönümü. Yani diyorsunuz ki işte Rus ihtilalinin oluşunun 100. yılı. Bir ehemmiyet taşıyor. İşte 1. Dünya Savaşı'na girişin 100. yılı. İşte filanca zelzelenin 10. yılı. Bunlar hele belli aralıkta, işte 1. yıl, 10. yıl, 25, 50, 100, bunlar hepsi bir mana ifade ediyor. İşte her sene bir yılın bitip yeni bir yılın başlaması da aynı şekilde insanlar için çok ehemmiyetli olmuş. Şimdi de aynı şekilde bu ehemmiyetini devam ettiriyor. Evet, hiçbir farkı yok. 31 Aralık'la 1 Ocak'ın ne farkı var? 31 Aralık saat 24, hemen arkasında yeni bir yıl. Ne değişti o anda? Yani hücreleriniz bile yenilenmedi.
Ama anlık bir şey bekliyoruz. Biraz
ama insanlar,
hata vardı herhalde.
İnsanlar evet, hem anlık bir şey bekliyor hem de şunu düşünüyor. Geçti artık. Yani bu yıl eğer biraz sıkıntı çekmişse insan,
bitti,
acı çekmişse, keder yaşamışsa.
Hepimiz öyle diyoruz.
Bitti bu yıl.
2017'de kalsın
evet,
diyoruz
yeni
mesela.
Yeni bir defter açtık. Evet, defter aynı. Yeni bir sayfaya başladığınızda biz de çocukken yeni sayfaya başladığımız zaman bir heyecanlanırdık.
Bir düzgün yazar değil
düzgün
mi insan?
Yazın. Hatta böyle yeni sayfanın arkası yani sol tarafa yazmak bile o kadar zevkli olmazdı. Yeni bile başlasın. Çünkü arkasına yazıldığı yazın için iz olurdu. Ama yeni bir sayfaya başladığında bir insanın bir hoşuna gidiyor. Halbuki onun devamı. Kelime bile bazen orada kesip orada devam ediyorsunuz. Ona da ben dikkat ederdim. Yani cümle orada bitsin derdim. Böyle altına kenarına yazardım ki yeni sayfaya yeni bir paragrafla yeni cümleyle başlayayım. İnsan da demek hayatında böyle bir yeni sayfa açmaya ihtiyacı var. Bunlar psikolojik şeyler.
Bir de şimdi bir yıla bakıyorsunuz Ekrem Bey. Arka arkaya şimdi hepimiz işte kronolojik olarak bakıyoruz yıla. Programlar da yapıyoruz bununla ilgili. Vay be diyoruz bu yıl ne kadar çok şey olmuş. Hani biraz önce dediğiniz o bölme kısmı var ya. Bunların hepsini bir anda yaşadığını düşündüğünde insana çok ağır geliyor. Ama yaşarken tabii öyle değil.
Değil, değil. İçinde olduğunuz zaman yani mesela bir gemide bir trende giderken yani hızınızı, süratinizi hissetmezsiniz. Hatta bir yerden bir yere gittiğinizi bile çok zaman hissetmezsiniz. Şimdikiler belki biraz daha farklı ama eskiden öyleydi. Hele açık bir manzarada gidiyorsanız. Ama indiğiniz zaman o
insan yanınızdan geçse
kuş
hızla.
Veya geçse tren yanınızdan insanoğlu kuş misali nereden nereye geldik diyorsunuz. Aynı şekilde yılda öyle. Bir de tabii şimdi haberleşme vasıtaları çok fazla. Bütün dünya global bir köy olmuş. Herkes birbirinden haberdar. Dünyanın neresinde olursa olsun o sizin geçirdiğiniz yılın bir hadisesi oluyor. Myanmar'da olan hadiseden tutun da efendim Arjantin'deki bir zelzele bile sizin o yıllık haberiniz oluyor. Bundan 40, 50, 100 sene önce yaşayan insanlar için böyle değil. Onların hayatında belki de çok nadir böyle hadiseler oluyor. Onların hayatındaki hadiseler belki bulundukları mahallede birinin öldürülmesi veya işte bir hükümdarın tahta çıkması gibi belki hadiseler veya bir harp gibi hadiseler. Onlar muhtemelen daha ağır yaşıyorlardı yılı. Belki daha kısa yaşıyorlardı ama sanki ağır ağır ağır ağır. Şimdi öyle değil. Şimdi insan çok kısa bir zamanda çok hadise görmüş, hissediyor kendisini. Ve bunun kendi yaşamasa bile, kendi içinde olmasa bile bunu bilmenin bir yorgunluğu, bir dehşeti var insanın üzerinde. Aman yarabbim neler olmuş diyorsunuz.
Ama tecrübesi de var bir taraftan.
Tecrübesi de var. Şimdi bir de 365 gün 6 saat az değil. Yani 365 kere gün doğuyor batıyor, gün doğuyor batıyor. Bir de bittiği zaman aa diyorsunuz bu sene ne kadar çabuk geçti. Hele bir de geçen yılın başında olan bir hadiseyi hatırlıyorsanız Allah Allah. Geçen sene yıl başında da işte filanca olmuştu, filanca ile beraberdik. Daha dün gibi sanki böyle de bir hadise var. O da insanı biraz melale, bezginliğe sevk ediyor. Ya demek ki ömür bu kadar çabuk geçiyor. Evet ömür bu kadar çabuk
ürkütücü
geçiyor.
Ürkütücü de ama aynı zamanda.
Var, ürkütücü biraz. İşte zaman aralığı yapmak biraz ürkütücü. Yani ben mesela akşamları hüzünleniyorum. Şarkıda da var ya akşam oldu hüzünlendim ben yine. Boşuna değil. Akşam oldu yine de bastı kareler. Yani insan akşamleyin hakikaten hüzünleniyor. Çünkü her bir günü siz azat etmiş oluyorsunuz. Bir gün bitti hayatınızdan. Takvimden bir yaprak kopardınız mı?
Geri gelmeyecek.
Geri gelmeyecek. Telafisi mümkün olmayan asla. Mesela her şeyin telafisi mümkün. Hatta hastalık bile biliyorsunuz tedavi edilebiliyor. Ancak geçen zaman telafi edilmiyor. Böyle düşünürseniz inanın büyük bir insana üzüntü ve keder veriyor. Ancak şunu düşünürseniz ya bu benim tayinim. Yani gün diye bir şey yok aslında işte derseniz biraz teselli buluyorsunuz.
Evet.
Ama hakikaten zamanın geçmesi ve zamanın üzücü, zamanın ölçülmesi lazım. Ama aynı zamanda da insanın zamanın geçmesiyle hasıl ettiği o üzüntüyü de arttırıyor biraz. Peki. Adını koyuyorsunuz, şu kadar yıl geçti, şu kadar ay geçti, şu kadar gün geçti. Yani o insanın biraz sıkıntısı varsa sıkıntısını arttırıyor. Değilse, ömrü azalıyorsa sanki cebinden paranın devamlı erimesi gibi buzdan para var da eriyormuş gibi insanı endişeye ve hüzün, kedere sevk ediyor.
Peki biraz geçmişe dönelim. Dediniz ya siz de eskiden insanlar daha az hadiseye tanık olurlardı ve dolayısıyla da bazen pek çok insanın hayatında çok yer kaplayan olayları hiç görmeden, onların üzüntüsünü, sıkıntısını, işte savaşsa onun etkilerini görmeden yaşayıp ömürlerini tamamlarlardı. Şimdi eski insanların söylediği bir laf var. Eskiden zaman daha bereketliydi.
Evet.
Şimdi biraz bu konudan konuşalım. Aslında eski insanlar hayatlarını nasıl yaşarlardı? Bir gün nasıl tamamlanırdı? Onların hedefleri nasıldı? Neye göre yapılırdı? Şimdi çiftçiyseniz, geçenlerde arkadaşlarla konuşuyoruz. Çiftçiyseniz bence toprakla, tarımla uğraşıyorsanız hayata daha bağlısınız. Çünkü bir şey ekiyorsunuz, büyümesini bekliyorsunuz. Yarın biraz daha büyüyecek, çiçek verecek, meyve verecek. Meyveyi toplayacaksınız. İşte varsa otlarını toplayacaksınız, süreceksiniz. Yani ertesi güne hep bir işiniz var. Ama bizim gibi dışarıdan bakıldığında her gün aynı işi yapan insanların hayatında hedeflemek, hedef koymak çok kolay değil.
Şimdiki insanların hayatı biraz iğreti. İnsanlar iş yerlerine tutturulmuş bir ataşla tutturulmuş bir ilave gibi. Yani bazen evet.
Hani masamızın üzerine yapıştırdığımız notlar gibi.
Notlar gibi. Biraz uyuyor, biraz uyumuyor. Bazısı hiç uyumuyor, bazısı uyuyor. Ve o iğreti yani en ufak bir rüzgarda düşebilir. Bir sarsıntıda düşebilir. Yani biraz öyle. Ama dediğiniz gibi eski insan, toprağa bağlı insan için öyle değil.
Esnaf da olsa böyle değil aslında. Yani küçük bir yerde bir bakkal dükkanı varsa da
esnafın
öyle değil.
Esnafın da vaziyeti başka. Esnaf zaten hele ki eski hayatımızı söylüyorum. Hı hı. Babadan, dededen hep gelir esnaflık. Osmanlı hayatında herkes babasının işini yapar. Çiftçi de, esnaf da, efendim tüccar da, sanatkar da, hatta ilim adamı da böyledir. Çünkü armut dibine düşer. Şimdi esnafın en iyi yaptıracağı şey çocuğuna sanatını öğretmektir. Eskiden sanat kıymetli. Hı hı. Dükkan da hazır. Esnafın birkaç çocuğu varsa, dükkan ona müsaitse birkaçı birden o sanatı öğrenir yapar. Dükkan buna müsait değilse diğerlerinin için bir iş bulmak lazımdır. İşte o zaman problem olur.
Hı hı. Çıraklık vesaire çıraklık, bir yere değil
mi? Başka
bir
yere çırak verir veya bir adam okuyacaksa okur çocuk. Belli. Yani bir şey veya biraz gayret eder bir dükkan daha açarlar gibi. O bile insanı motive eder. Yani bu çocuklar ne olacak? 3 tane oğlum var. Bu dükkan ancak ikisini besler. 3. ne olacak? O bile insanı hayata bağlıyor. Yani bir gayeniz var. O çocuk için
gelecek oluşturmaya
çalışıyor. Bir istikbal gayeniz var. O çocuk için de var. O çocuk için de benim babamın dükkanı 2 abimi ancak besler deyip kendisi şimdiki çocuklardan çok daha farklı, çocuklarda bir mesuliyet hissi teşekkül ediyor. Aynı şey sanatkar için böyle. Sanatını öğretiyor çünkü sanat çok kıymetli. İlim adamları da öyle. Bütün gün babasının kitaplarını gören, kitap okumayı gören bir çocuk, eğer babası gibi zeki ve kabiliyetliyse, o da babasının yolundan gidiyor. Bir de Osmanlılar'da bunlar özendiriliyor. Mesela ilim adamının çocuğuna bir önceden bir burs gibi bir paye veriliyor. Yani ilim adamına meyletsin diye. Buna beşik uleması derler bu hadiseye. Avrupa'da da var bu. Mesela soyluların çocuklarını hep asker okulları alırlar küçük yaştan itibaren. Hani asker olsun babası gibi. Sanatkarın ve tüccarın çocuğunu o işi yapması da zaten teşvik edilir. Şimdi bu da insanı hayata bağlıyor. Dükkan dedenizden kalma bir dükkan. Dükkanı ayakta tutmak, müşterileri ayakta tutmak ve yenilemek, gelecek istikbali hazırlamak sizin gayeniz oluyor. Onun için hayata daha bağlı oluyorsunuz. Şimdiki insanların hayatı çok süratli. Şehirlerde bir iğreti. Bunda haklısınız. İkinci bir sebep tabii biraz manevi bir sebebi var. Hazreti Peygamber kıyamete doğru yaklaştıkça zamanın bereketi ortadan kalkar buyuruyor. Biliyorsunuz sayı aynıdır. Gün hep 24 saat. Yıl hep aynı. Saat hep aynı.
Hiç uzamaz kısalmaz.
Uzamaz kısalmaz.
Bize göre bazen uzuyor kısalıyor
evet, ama onun
bitmedi diyoruz.
Hissedilmesi farklıdır. Hissedilmesi farklıdır. İşte bereket de böyle. Aynı para bazen hemen biter, bazen uzun zaman dayanır. Paranın da bir bereketi vardır. Yemek de öyledir. Yani bereket ayrı bir şeydir. Bereket manevi zenginlik demektir. Şimdi eski zamanların manevi bereketi olduğunu anlıyoruz. Bunu daha çok tarihle meşgul olanlar bilir. Şimdi bir tarihi şahsiyete bakıyorsunuz. Allah Allah. Fetihler yapmış, oradan oraya gitmiş, oradan oraya gitmiş. Romanya seferi, Fatih Sultan Mehmet en geçenlerde Danışmendin kitabına bakıyordum bir şey ararken. Fatih'in kısmını tekrar okudum. Romanya seferine gidiyor. Geliyor Otlukbeli seferine gidiyor. Doğu Anadolu'ya. Akkoyunları bozgun. Trabzon'u fethediyor. Karamanoğlu'na da geliyor. Tekrar Mora seferi geliyor. Anadolu'ya İstanbul. Oradan tekrar Anadolu. Allah Allah diyorsun bu ne kadar. Nasıl yapmış bunu? 49 yaşında ölmüş. Çoğumuzun yani hayatı yeni başladı bir devir. 40 yaşında gençler ben daha henüz evlenmeyi düşünmüyorum diyor. Yani bir
İşi.
Daha emelleri var
tabii.
Çocuğun. Yani daha hayat ta dair projeleri var.
Ya da yani bir yere bir genel müdür yapacaksınız. Evet. Mesela 30 yaşında birisi çok genç diyorsunuz yani.
Fatih, tabii herkes Fatih değil ama şunu görüyorsunuz ki bereketli bir hayat yaşamışlar. Ve bu Fatih Sultan Mehmet dediğiniz zat şiir de yazmış, divanı var. Çoluk çocuğu olmuş, aile hayatı olmuş, devlet idare etmiş. Sadece bir askerden ibaret değil, kanunlar koymuş. Elçi kabul etmiş, düğünlere gitmiş, uyumuş, dinlenmiş, ibadet etmiş. Yani Fatih dedi.
Günlük.
Peki nasıl olmuş bunlar? Bunu şöyle izah ediyorlar. Evet bunun manevi şeysi bir tarafa. Yani eski zamanların bereketi o. Eski insanların karakterinde de biraz anlamak lazım. Eski insanların şimdiki gibi teferruatla uğraştığı yok. Lüzumlu işlerle uğraşıyorlar. Onlar onu alışmışlar. Lüzumlu şeyi öne almaya, lüzumsuz şeyi ötelemeye alışmışlar. Hayat gayesi olmuş bu. İkincisi boylarından büyük işlere kalkışmıyorlar. Kabiliyetleri kadar iş yapıyorlar. Evet, ülkü sahibi olmak, ideal sahibi olmak güzel. Hedefler olmak güzel ama bu ülkülerin ve hedeflerin de biraz boyuna göre olması lazım insanın.
Şimdi bir Fatih Sultan Mehmet Han iseniz hedefleriniz farklı ama
tabii ki.
İstanbul'da bir bakkal çırağıysanız evet. Hedefleriniz farklı.
Fatih'in de hedefi kendine göreydi. Evet. O da kendine göreydi. Yani o da aşılmaz hedefler hedeflemedi ve muvaffak oldu. Bu mühim. İkincisi eski insanların daha önce de konuşmuştuk. Disiplinli hayatları. Yani uyumaları, yemek yemeleri, her şeyleri belli bir disipline bağlı. Bu disiplinde en mühim amillerinden bir tanesi beş vakit namazdır. Biliyorsunuz her Müslümanın günde beş kere Rabbin huzuruna durması icap ediyor. Kadın, erkek, hür, köle, herkese bu farz. Ancak akıl hastalığı ve çocuklar müstesnadır. Bu belli zamanlarda olur. Ben peşin sabah hepsini kılayım deseniz kabul değil. Yani borcu peşin ödemek makbul ama hı hı. Namazı peşin kılmak makbul değil. Sabahtan hepsini kılsam 20 rekat namazın zamanı gelince kılacaksınız. Bu sabah namazı insanı bir zamanı daha iyi kullanmaya itiyor.
Bu da aslında bir saat dilimi. Bu da bir takvim evet. Aslında değil mi?
Günlük eskiler
bir
takvim. Saat kullanmazlar. Eski insanlar 12'ymiş, 1'miş bunları bilmezler. Eski insanların saati şafak, fecir yani güneş, günün ışıklarının görülmesi, güneşin doğması, tulu şems, kuşluk vakti. Günün dörtte birinin geçmesi. Yani bugünkü saatte 9. Ne zamana kadar sürer kuşluk vakti? Öğlene bir saat kalana kadar. Kuşluk dediğiniz zaman 9-12 arasını kastetmiş olursunuz. Öğlen üzeri. Yani öğlene doğru. Öğlen sonrası. İkindiye doğru. İkindi sonrası. Akşam. Yatsı. Gece. Hep namaz vakitlerine göre dizayn edilmiş.
Ama bunu tabii takip etmeye de gerek yok. Biliyor artık. Biliniyor. O sistemin içinde.
Zaten ezan okunuyor. Hayat ona göre dizayn edilmiş. Bütün yapılan işler buna göre yapılmış. İnsanların uyumaları, yemek yemeleri bile hep buna göre. Tabii ben gençlere de söylüyorum. Hayatta muvaffakiyet için çok şeyler söylüyorlar. Bunların ben çoğunu bu mütehassısların, ki ben bu işin mütehassısı değilim ancak tecrübelerimle konuşabilirim. Bu işin mütehassısları çok afaki, çok soyut, mücerret şeyler söylüyorlar. Biraz ayağa basan bir şahıs şeyler söylemek lazım gençlere. Diyorum gençler zamanı dikkatli kullanmak lazım. Bu en mühim şeydir. Disiplin hayatta muvaffakiyettir. Hem dünyada hem ahirette muvaffakiyete sebebiyet verir. Disiplin olmayan insan ömrü kitaplarını aramakla, çorabının çiftini aramakla geçer. Zaman çok kıymetli ve telafisi mümkün değil. Muvaffak insanların hayatına baktığımız zaman hep zaman hususunda bilhassa disiplinli insanlardır. Tabii bunun da esir olmaya gerek yok. Ben illa 11'de yatmam lazım. Veya eyvah 11'i bir dakika geçti. Sinirlendim, streslendim, ateşim yükseldi, tansiyon. Buna da gerek yok. Yani zamanla esir olmak da doğru değil. Biraz da elastik koymak lazım. Eyvah ben bir de yemek yerim. Eyvah yemek gecikti. Eyvah yemek yemeyeceğim herhalde. Eyvah buna da gerek yok. Uyumam lazım. Buna da gerek yok. Yani bu kadar da dakik olmanın, 2 dakika geciktin nerede kaldın? Bu da insanı strese sevk eder.
Ama sözünüzü kestim.
Estağfurullah.
Yani güneşin hareketleri, ayın hareketleri, namaz vakitleri onlar da esnek bakıyorsunuz.
Tabii.
Mevsime göre değişiyor, yıla göre değişiyor.
Beldeye göre değişiyor. Evet. Sonra bir de bir opsiyon var. Öğlen namazı mesela. Güneş tepeden biraz ayrılınca başlar. Güneş bir mızrak boy oluncaya kadar devam ediyor.
Orada da bir esneklik
var. Başta da kılsan aynı, sonda da kılsan aynı. Fakat şu var tabii yine İslam kültüründe Tuğba lil mübekkirin. Erken davrananlara müjdeler olsun. Her işi erken yapmak lazım. Tahsilini, evlenmesini, sabah yemeğini erken pişiren kadın rahat eder. Temizlik, tamir, mamir, mamir, bunu erken yapan iyi olur. Talebe ise dersi zamanında çalışan. Çünkü sonra da bir hastalık olur, memnun olur. Namazı vakti girince kılan rahat eder. Sonra sular kesilir, hasta olur, abdest alamaz, misafiri gelir, acil bir iş çıkar. Bunun için her şeyi önce yapmak, bu da eskilerin prensibidir. Yani övülmüş.
Kafası rahat ediyor.
Kafası rahat eden insan. O vecibe ise bir şey yapılacaksa külliatin karip, her gelecek yakındır. Madem ki bu iş senin vecibendir, önce yap ki bir an evvel rahat et. Şimdi bu da eskilerin bir prensibi. Bu da zamanı bereketli yaşamalarına sebebiyet veriyor. Bir de eskiler çok duygularını kontrol ettikleri için bunun için de hususi bir şey yapmıyorlar. Hayat tarzları bu. Yetişme tarzları bu. Çok sevinmek, çok üzülmek. Çok kızmak, çok rahat olmak. Nefret etmek, sevmek. Bunlar eskilerde itidal halindedir. Eskiler birini çok sevmezler. Çok da nefret etmezler. Çünkü bilirler ki sevdikleri bir gün düşman, nefret ettikleri bir gün dostu olabilir. Bunu bilirler. Çok üzülmek manasızdır. Çünkü kadere söz geçmez. Çok sevinmek manasızdır. Arkası keder olur. Onun için ölçülü olmak her zaman iyi. Bu sebeple eskiler zamanı çok daha bereketli, çok daha dolu dolu yaşamışlar. Tabii herkes için aynı şey değil. Öyle devreler olmuş ki tarihte çok kısa yaşayan insanlar çok büyük hadiseler görmüşler. İmparatorlukların yıkılması, padişahların tahtından edilmesi, kralların, savaşlar, binlerce milyonlarca insanın ölümü, muhacirlikler, 500 yıldır dedelerin oturduğu vatanı kaybetmek, motorlu taşıtların ortaya çıkması, telgraf, telefon, hava gazıyla aydınlatma.
Şu anda mesela öyle bir dönemdeyiz değil mi? İnternet
baş
mesela.
Baş döndürücü bir değişik. Hayır, bizim için değil.
Geçmiş ama biz
bizden
de şimdi...
Bizden öncekiler için dehşet verici. Bizim için baş döndürücü ama... Mesela benim babaannem otomobil olmayan zamanı da bilen... Ama son model otomobillerin olduğu zamanı da bilen birisiydi. Onun için bu baş döndürücü değil, dehşete düşürücü bir değişiklikti. Elektrik, düşünün, sobanın olmadığı bir zamanı yaşamış. Yani evlerde ocak yakılan. Sobayı ve kaloriferi görmüş. Hmm. Yerden ısıtmayı görmüş. Bunların hayatı daha baş döndürücü. Şimdi biz bunlara belki sıradan insanlar gözüyle bakıyorduk ama... Aslında onların hayatlarında çok muazzam hadiseler oldu. Yani ben yaşlılarla çok görüştüm benden önceki... İki kuşak öncesiyle. Şimdi bizim pederler, valideler de hep yaşlılar safındalar ama ondan öncekilerle ve onlardan öncekilere de yetiştim. Bunların hayatları bize çok basit geliyordu. Ağır, basit. Hani tayyare bulunduğu zaman Kızılderili'yi izah etmeye çalışmışlar. Demişler ki bu bir aylık yolu, 21 saatte gider. Kızılderili demiş ki geri kalan zamanda ne yapar bu insanlar? Hmm. Bu bir algıdır biliyorsunuz, tasavvur. Yani biz şimdi bizim hayatımızda çok değişiklik var diyoruz ama eskiden öyle değil. Şimdi ben hatıratları okuyorum veya eskiden konuştuğum yaşların hatıralarını kafamdan geçiriyorum da... ...bazen bizim hayatımız çok basit, çok yeknesak geliyor. Çünkü bizim hayatımız çok yeknesak, çok monoton. Hep aynı şeyleri yapıyoruz. Yani demek ne kadar dünya gelişse, teknolojinin inkişaf etse bile, küçülse bile yine de monotonluk değişmiyor. Onun için bizim hayatımız dolu dolu geçse bile eskiler daha dolu yaşamış. Fakat bizim hayatımızın bereketi yok. Bir anda akşam oluyor, bir anda yıl bitiyor, bir anda ömür bitiyor. Fakat eskiler az bir ömürlerinde ciltler dolusu kitap yazılacak hadiselere şahit olmuştu. Hatta bazen başrol oynamışlar o hadiselerde.
Ben çok teşekkür ediyorum. 2018 inşallah hepimiz için hayırlı, güzel, keyifli geçsin. Sağlıkla, mutlulukla yaşayalım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.